Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1399 Hicri Kameri 14 Cemadüssani 1442 ve miladi 28 Ocak 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Türkiye Cafiriler Derneği Genel Sekreteri Sayın Hasan Apaydın ile İslam açısından çocukların talim ve terbiyesi etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Esmaül Hüsna, İran'ı Gezelim, Güredim ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Yetani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran'ın bugün iktisadi savaşla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiba, Fordo nükleer tesisini inceledi. Bakan Zarif, Gürcistan Başbakanı ve Devlet Başkanı ile görüştü. Türkiye-İran demiryolu taşımacılığında hedef 1 milyon tona ulaştı. Avrupa Birliği nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için azami diplomasiye ihtiyaç olduğunu belirtti. İran'dan Rus Sputnik V aşısına onay geldi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran bugün dayatılan iktisadi bir savaşla karşı karşıya bulunduğunu, İran milletine 42 yıl boyunca direniş, sabır, ülkeyi imar etme ve savunmalarından ötürü teşekkür etmeleri gerektiğini vurguladı. Bugün Tarım Cadı Bakanlığı'nın milli projelerinin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle dedi. İran milletinin son yıllarda ve özellikle son 3 yılda tarihte eşi bulunmayan iktisadi bir savaşta sergilediği sabır ve direniş için teşekkür etmeliyiz. Son yıllarda ve asırlarda bir ülkeyi ve bir milleti bu şekilde baskı altında tutan böyle bir iktisadi savaşın eşi yoktur veya çok seyrektir. Düşmanlar İran milletini zorbalıklarına karşı boyun eğmeye zorladığını da kaydeden Cumhurbaşkanı Rouhani, İran milleti özellikle son 3 yılda direndiğini ve tüm zorluklara rağmen son 10 ayda 28 milyar dolar değerinde petrol dışı ürünlerin ihracatına gerçekleştirdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Rouhani video konferans yöntemiyle katıldığı törende tarım ve doğal kaynaklar alanında 3 büyük projelerin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün yaptığı açıklamada İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümünü kutlamak için son koordinasyon ve planlamalara vurgu yaptı. Koronavirüs ile mücadele Ulusal Komitesi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, bu yılki İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümünde sembolik etkinliğin görkemli şekilde düzenlenmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani bu sene İslam İnkılabı'nın yıl dönümü zaferi ve emperyalizmle mücadele zaferi olmak üzere çifte zafer kutlaması yapacaklarına işaretle, İslam İnkılabı'nın zaferinin 40. yıl dönümü görmemizi istemeyen devlet, gelinen noktada düşkünlük ve zillet içerisinde siyaset arenasında silinirken İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yılını sembolik ancak daha görkemli şekilde düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca sağlık protokollerine tam şekilde uyulmak suretiyle korona salgında 4. dalganın önüne geçilmesine vurgu yaptı. İran yapımı korona aşısının üretimi noktasında yapılan etkin girişimlere dikkat çeken Ruhani, yerli aşının üretimi için gereken izinlerin alınmasına ve yurt dışından alınan aşılarla bu ay zarfında belirlenen takvim çerçevesinde hedef grubuna aşılamanın başlamasına vurgu yaptı.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Fordo nükleer tesisinde yürütülen uranyum zenginleştirme sürecine girinde inceledi. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Fordo nükleer tesisinde yürütülen uranyum zenginleştirme sürecine girinde incelerken yaptığı açıklamada bugün İran Meclisi'nin nükleer yasasının adım adım uygulandığına tanık olduğum dedi. Fordo'daki nükleer faaliyetlerinin hedeflenen programdan daha hızlı ilerlediğini aktaran Galibaf, yasaya göre yılda 120 kilogram %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum elde edilmesi lazım. Bu konuda hedeflenen programın daha ilerisindeyiz. Bir ay içerisinde 17 kilogram zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş ifadelerinde bulundu. Galibaf nükleer endüstrinin yaptırımların kaldırması yönünde atılan büyük bir adım olduğunu da dile getirdi. Yaptırımlar da stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az %20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüştü. Zarif bölge turunun devamında bugün Gürcü yetkililerle görüşmek için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçti. Zarif, Gürcistan'da ilk olarak Tiflis Kahramanlar Meydanı'na gelerek bu ülkenin milli kahramanları anıtına çelenk bıraktı. Dışişleri Bakanı Zarif ardından Gürcistan Devlet Başkanı ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Dışişleri Bakanı ziyaretinin devamında Gürcistan Başbakanı Giorgi Garhay ile görüştü. İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif Gürcü meslektaşı David Zalkalyan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gürcistan'da temaslarda bulunan Zarif koronadan dolayı karantinada olan Zalkalyan ile yaptığı telefon görüşmesinde son ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Zarif, Zalkalyan'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni etti. Bakan Zarif Gürcü yetkililiyle görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada İran ve Gürcistan'ın eski münasebetlere sahip olduğuna temasla transit taşımacılığı sektöründe Gürcistan ile çok iyi işbirliği zemininin bulunduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bakü, Moskova ve Erivan'ın ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçti. Bakan Zarif, Tiflis yetkilileriyle ikili bölgesel ve uluslararası konuları ele alıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştükten sonra Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan Zarif dün Moskova'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geçerek bu ülkenin başbakanı Nikol Paşinyan ve Dışişleri Bakanı Ayvazyan ile görüştü. Bakan Zarif bölge turunun devamında ise bugün Gürcistan'a geçerek bu ülkenin Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Bakan Zarif, Tiflis'teki temaslarının ardından Ankara'ya geçmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bölge turunu uzmanlar uluslararası ilişkilere hakim mevcut koşullarda gerçekleşmesi ve sonuçlarını önemli nitelendiriyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif, belli hedefler doğrultusunda söz konusu bölge ülkelerini ziyaret ediyor olsa da bu ziyaret ikili ve bölgesel münasebetlerin gelişmesi ve tarafların ilgilendiği konuların ele alınması açısından önemlidir. Dışişleri Bakanı Zarif bölge turunun başında ve ortasında İran'ın kuzeybatısında yer alan ülkelere ziyaretinin amaçlarını anlatarak bu ziyaret kapsamında Karabağ, nükleer anlaşma, ikili ilişkiler, Suriye, Afganistan ve Yemen başta olmak üzere uluslararası konuların ele alınacağını söyledi. Bakan Zarif ayrıca Tahran'ın altılı işbirliği platformunun kurulmasını istediğini belirtti. Zarif'in açıklamalarından İran Dışişleri Bakanı'nın Kafkasya ülkelerinin ziyaretinin en önemli hedefinin altılı platformun kurulması hakkında olduğu anlaşılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerdiği altılı platformun İran, Türkiye, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'ın katılımıyla kurulması istenen bir platformdur. Dünyaya hakim mevcut koşullarda altılı platformun kurulması büyük önem arz ediyor. Böyle bir bölgesel işbirliği birliğinin kurulması kuşkusuz bölge ve bölge ülkeleri için pek uzak olmayan bir gelecekte olumlu sonuçlar olacak. Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için geniş işbirliği zemini sağlayabilecek. Ayrıca bölge ve birlik üyeleri için ekonomi ve kalkınma alanlarında büyük faydaları beraberinde getirebilecek. Karabağ Savaşı'nın ardından İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkelerinin aktif katılımıyla kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması için mekanizmalar geliştirme peşindedir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in yarın Türkiye ziyarette bulunacağını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Twitter'dan da paylaşılan açıklamada ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutları ile ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir denildi. Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan üst düzey yetkileriyle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2021 yılı için İran ile demiryolu taşımalarını 1 milyon tona çıkartılmasına ilişkin anlaşma taslağının imzalandığını kaydetti. İran Demiryolu Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarını 2021'de 1 milyon tona çıkarması hedefi için her türlü tedbir alınacak açıklamasında bulundu. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yıl Türkiye-İran Demiryolu taşımacılığındaki 1 milyon ton yük hedefi için her türlü tedbirin alınacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye-İran Demiryolları temsilcilerinin 12 ile 13 Ocak'ta Ankara'da bir araya geldikleri belirtildi. Bu kapsamda Türkiye ile İran arasında transit geçecek demiryolu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatacak mutabakat saptının imzalandığı aktarıldı. Türkiye-İran arasında yeni tip koronavirüs salgını koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek 2020'de 564 bin ton yük taşındığı, yük taşımacılığının artmasında özellikle Van Gölü üzerinde hizmet veren 50 vagon kapasiteli 2 feribotun önemli etkiye sahip olduğu vurgulanarak artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021'de 1 milyon tona çıkarılması hedefi için her türlü tedbir alınacak ifadesi kullanıldı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif kişisel Twitter hesabından Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in nükleer anlaşma iddiasına yanıt vererek asla Trump'ın azami yenilgisini unutmamasına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Blinken'e seslenerek gerçek şu ki Amerika tarafı nükleer anlaşmayı çiğneyerek İranlılara gıda ile tıbbi ilaç erişimini engellemiştir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına uyanları da cezalandırmıştır. Ancak İran bu çirkin skandala rağmen nükleer anlaşmaya uydu ve anlaşmada öngörülen telafi edici önlemlere de başvurdu. Şimdi ilk adımı kim atmalı? Trump yönetiminin maksimum hezimetini asla unutmayın ifadelerine kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse biz de anlaşmaya döneceğiz iddiasında bulundu.
İran'ın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki temsilcisi Büyükelçi Kazım Garip Abadi, iyi niyet ve işbirliğinin tek yönlü değil iki yönlü bir yol olduğunu belirtti. Garip Abadi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İslami Şura Meclisi'nin yeni yasasının yaptırımların kaldırılması yoluyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile hiç görülmemiş şekilde işbirliğinin korunması için başka bir fırsat sağladığını kaydetti. Garip Abadi fırsatların elden gitmemesini temenni ederek şimdiki olağanüstü işbirliğinin normal işbirliğine dönebileceğini belirtti.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada E3 üyelerinden kendi yükümlülüklerine yerine getirmemeleri ve Beyaz Saray'ın engelleme çabalarına hiç değinmeden nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için azami diplomasiye ihtiyaç olduğunu belirtti. Joseph Borrell'in sözcüsü Stano bugün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma konusunda Amerika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Stano, Amerika'da yönetim değişikliğinden sonra özellikle Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için bir yol bulmaları gerektiğini de vurguladı. Stano daha önce de İran'ın nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönmesi için bir yol bulmaları gerektiğini söylemişti. Bu arada Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı yaptığı açıklamada Moskova'nın nükleer anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılmasına da karşı olduğunu bildirdi. Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan Avrupa Trokyası, Amerika'nın 8 Mayıs 2018 yasa dışı şekilde nükleer anlaşmadan da çekildikten sonra İran'ın ekonomik menfaatlerini güvence altına alarak bu anlaşmanın korunacağına dair vaatte bulunmuşlardı. Ancak bu ülkelere kendi vaatlerini şimdiye kadar yerine getirmiş değildir.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaşarak ülkede koronadan iyileşen vatandaş sayısının yaklaşık 1 milyon 190.000'e yükseldiğini duyurdu. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 6527 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57736'ya, vaka sayısının ise 1.398.841'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4018'inin durumunun ağır olduğunu belirten Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.189.975'e ulaştığı bilgisini verdi.
İran Sağlık Bakanlığı İnformasyon Merkezi Başkanı Kianush Yahanpur yaptığı açıklamada Rus Sputnik V aşısının kullanılması için onay verdiğini duyurdu. Yahanpur bugün yaptığı açıklamada İran Gıda ve İlaç Kurumu'nun Rus Sputnik V aşısının kullanılması için onay verdiğini duyurdu. İranlı yetkili Hindistan, Çin, Rusya ve başka ülkelerden yeni aşıların da incelenme sürecinin devam ettiğini belirtti. Moskova'da son günlerde gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de Rusya ile uluslararası birçok konuda işbirliği içerisinde olduklarını işaretle koronavirüs ile mücadele ve aşı çalışmaları ile alakalı da Moskova ile görüşmemelerimiz oldu. Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının İran'da kullanımı ile alakalı onay Sağlık Bakanlığı tarafından verildiği ifadelerine kullandı. Böylece Sputnik V İran'da kullanımına onay verilen ilk COVID-19 aşısı oldu. Zarif, İran Sağlık Bakanlığı tarafından Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısını gerekli oyların verildiğini belirterek Rusya ile sadece koronavirüs aşısının satın alımı hususunda değil aşının üretiminde de işbirliği yapmak istiyoruz ifadelerine kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, meclisin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine COVID-19 aşısı yapılacağına dair haberlerin uydurma ve asılsız olduğunu bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler külliyen uydurmadır, asılsızdır ifadesine yer veren Şentop, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokolün bulunmadığını ve aşı yapılması konusunda milletvekilleri için planlamanın olmadığını belirtti. Türkiye'de dün itibariyle son 24 saat zarfında 132 kişi koronadan dolayı hayatını kaybetti. Böylece korona kaynaklı vefat sayısı Türkiye'de 25.476'ya yükseldi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden bir kaynak, Duhok vilayetinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da PKK'ya karşı operasyon hazırlığı yaptığını bildirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden bir bildir kaynak, El Malume sitesine verdiği açıklamada Türkiye'nin Kani Masi'deki büyük üste kendi askerlerine eğitim vermekte de olduğunu söyledi. Üste 2500 askerin bulunduğuna dikkat çeken kaynak, Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Erbil'e son ziyaretine işaretle Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Sincar operasyonuna onay verdiğini kaydetti.
Gine Körfezi'nde 15 Türk denizci kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu. Korsanlar şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı. Korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gine Körfezi'nde gemi kaptanıyla birlikte 15 Türk denizci kaçıran korsanlar bugün şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı. Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat korsanların genel davranış biçimi olarak yorumlandı.
Ve Irak parlamentosundaki bazı milletvekilleri Amerika'nın askerlerine Irak'tan çekme kararını gözden geçirme planına tepki göstererek Washington'un Irak'taki müdahalelerine karşılık verilmesi ve Amerikan askerlerinin parlamentonun kararı ve halka istediği uyarınca ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Avrupa'nın Saddam rejimine kimyasal silah tedarik etmesi konusunda siyah karnesi başlığını taşıyor. Zaman aşımı kimyasal silahların kullanılmasından kaynaklanan insanlık ve savaş suçlarının aklanmasına yol açmaz. İran'ın Cenevre'deki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi İsmail Bekai Hamane, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'nın oturumunda yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti, Almanya'nın Saddam rejimini kimyasal silahlarla dayatması ile ilgili meselenin daimi takipçisi olacağını belirterek, zaman aşımı kimyasal silahlarla işlenen beşeriyet karşıtı cinayetleri ve savaş suçlarını aklayamayacağını vurguladı. Bekai Hamane, Almanya'nın Saddam rejimini kimyasal silahlarla donattığını hatırlatırken, bu konu Almanya yönetimi sorumlu olduğunu, Irak'ın eski diktatörü Saddam'ın kimyasal silahlarla donatılmasında yer alan tüm özel ve tüzel kişilerin bu diktatörün savaş suçlarına ortak olduklarını ve bu konu zaman aşımına uğramayacağını belirtti. Almanya temsilcisinin bu konunun 40 yıl öncesine ait olduğu ve İran tarafından gündeme getirilmesi haksız olduğu yönündeki sözlerini kınayan Bekai Hamane şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman açık bir zulmü gündeme getirmek ve takipçisi olmaktan el çekmeyecektir. İran-Almanya yönetiminden, bu ülkenin resmi makamlarından illegal bir şekilde Saddam rejimine kimyasal madde vermeleriyle ilgili araştırmalarının suçlarını kamuoyu ile paylaşmasını beklemektedir. İran temsilcisi Bekai Hamane ayrıca Almanya temsilcisinin İran'ı Kuzey Kore ile birlikte nükleer silahların yayılması yönünde bir tehdit şeklinde gündeme çabasını da sert bir dille de eleştirerek şöyle dedi. Nükleer silahların yayılmasını men eden, anlaşmanın 1, 2 ve 6. maddelerini sürekli ihlal eden ve yarım asırı aşkın bir süre Amerika'nın en modern nükleer silahlarına da ev sahipliği yapan Almanya gibi bir ülke hiçbir türlü nükleer silahı olmayan ve NPT anlaşmasından tam uyan bir ülkeyi de nükleer silahların yayılması konusunda kaygı uyandıran bir ülke nitelemeyiz. Affedersiniz nitelemeyiz. Bilindiği üzere Cani Saddam rejimi İran'a karşı dayatılan savaşı sırasında da Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerin tedarik ettiği kimyasal silahlarla 13 bin İranlının bu silahların da kullanılmasından dolayı şehit olması ve yüzden fazla vatandaşın da yaralanmasına yol açmıştır. Almanya basını bile İran ile Irak savaşı boyunca Hamburg'da yer alan bir firmanın Bağdat'a askeri araç ve hardal gazı üreterek sattığını bildirdi. Almanya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi geçen Perşembe günü yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer silahların yayılması alanında kaygı uyandıran bir ülke nitelerken, Tarık yönetiminin kapsamlı ortak eylem planı COIP anlaşması ile ilgili uygulamalarını da eleştirirken Tahran tarafından Saddam rejimine kimyasal silah tedarik yapılmasına ilişkin açıklamalarından 40 yıl öncesine ait olduğu için geçerli olmadığını ilginç bir şekilde dile getirdi. Ancak zaman aşımı sorumlulukların inkar edilmesine de yol açmaz. Kuşkusuz Irak'ın eski diktatör rejimine kimyasal silahlarla donatılan özel ve tüzel şahıslar Saddam'ın işlediği savaş suçlarına ortaktır. İran İslam Cumhuriyeti her daim bölgenin nükleer silahlar dahil her türlü kitle imha silahlarından temizlenmesine vurgu yapmış ve bu bağlamda uluslararası örgütler ve konferanslarda aktif şekilde faaliyet yürütmüştür. İran'ın Birleşmiş Milletler'in 68. Genel Kurul toplantısında dünyanın nükleer silahlardan arındırılması ve nükleer silahsız bir dünyaya doğru hareket edilmesine ilişkin sunduğu öneride Tahran'ın dünyada kitle imha silahlarının imhası için ciddi irade ve kararlarını gösteren bariz bir örnektir. Ancak Almanya gibi kitle imha silahları ile imhası için çaba gösterdiklerini iddia eden ülkeler bugüne dek neden böyle bir hedefin gerçekleşmediği hakkında izahat yapmaları gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise sözde Karapa Özak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan kışkırtıcı açıklama etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Karabağ bölgesi üzerinde mülkiyet münakaşasının 9 Kasım anlaşmasının Rusya'nın arabuluculuğuyla imzalanmasıyla son bulmasına rağmen Ermeni yetkilileri komşu ülke Azerbaycan ile anlaşmazlıkların hala sürdüğüne vurgu yapıyor. Sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutunyan, barış anlaşmasının ardından Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarına ilhak edilmesini kabul edilemez olarak niteledi. Harutunyan bu bağlamda şöyle diyor. Barış anlaşmasının ardından bu bölgenin statüsünün değişmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ilhak edilmesi mümkün değil. Ermeniler kontrol altındaki bu bölgenin bağımsızlığının uluslararası arenadan tanınması için çalışacaklar. Sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti'nin bu sözleri Ermenilerin bazı batılı ülkelerin desteği altında kendi çıkarlarını düşünmedikleri gibi tüm imkanlarını batının çıkarları doğrultusunda seferber ettiklerini gösteriyor. 9 Kasım anlaşmasının ardından Ermenistan yönetimi ve milleti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomi, enerji ve ulaşım projelerine katılarak kendi iç ve bölgesel sorunlarına son vermek yerine yeni olumsuz politikalarıyla kuşkusuz bölgeyi başka bir savaşa doğru sürükleyebilirler. Amerika, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere bazı batılı ülkeler ve dolaylı olarak ırkçı Siyonist rejim, Ermenistan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşı sürdürmeye kışkırtan esas taraflar sayılıyor. Bu bağlamda ünlü Rus uzman Leonid Savin yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. Karabağ münakaşasının tırmanması ve bu bölgede silahlı çatışmaların yaşanması, Amerika'nın Güney Kafkasya ülkelerinin işlerine müdahalesi için zemin sağlayabilir. Bu nedenle tüm çabaların bu münakaşanın son bulması üzerine yoğunlaşması gerekir. Hatırlanacağı üzere Karabağ bölgesi eski Sovyetler döneminden itibaren Ermeni nüfusunun çoğunlukta olduğu özel dokusundan dolayı Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti çerçevesinde özel bir eyalet sayılıyordu. Ondan önce de hem Azerbaycan Cumhuriyeti hem Ermenistan Karabağ'a yönelik farklı bakış ve görüşlere sahiplerdir. Ancak Sovyetlerin bakış şekli iki taraf arasında anlaşmazlıkların tırmanmasına yol açtı. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve uydu ülkelerin bağımsızlığına kavuşmalarının ardından Azeri ve Ermeni taraflar arasındaki anlaşmazlıklar yeniden alevlendi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılmalarının ardından daha önce bir iç anlaşma olan Karabağ meselesi Bakü ile Erivan arasında iki ülke arasındaki bir anlaşmazlığa dönüştü. Öte yandan Karabağ'ın bağımsızlık ve özellik ilan etmesiyle iki ülke arasındaki çatışmalar yeni bir boyut kazanmış oldu. Ve bu koşullarda kuşkusuz Ermeni yetkililerin sert ve münasebetsiz açıklamaları iki ülke arasındaki sorun ve anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlamayacağı gibi Rusya'nın da öfkelenmesine yol açacak. Özellikle yeni koşullarda Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barışın korunmasına ihtiyaç duymakta ve bölgede yeniden olayların patlak vermesiyle yabancı ülkeler Güney Kafkasya'da varlığını sağlamasına yol açabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakmak istiyoruz bugünkü sohbetimizde. İslami rivayetler ve aslında öğretilerin bakış açısı bu konuyla ilgili nasıldır? Çocukların ve özellikle ergen çağında olan çocukların yetiştirilmesinin önemi İslami açıdan ne kadar önem arz ediyor? Bu konudaki kısaca bilgilere ve analizlere bakacağız. Sohbetimizde Türkiye Caferileri Vakfı Genel Sekreteri Sayın Hasan Apaydın bizimle birlikte. Hasan Bey, hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar efendim. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi biliyorsunuz günümüzde çocukların özellikle bölgemizde yetiştirilen çocukların terbiyesi ve talimleri İslami açıdan bayağı önem arz etmektedir. Ebeveynlerin bunlarla ilgilenmesi ve aslında İslami öğretileri doğru düzgün bir şekilde uygulamaya çalışmaları tabii ki bazı yöntemleri içerecektir. Biz genel fikir ve bilgilerinizi bu konuyla ilgili almak istiyoruz efendim. İslam açısından çocukların terbiyesi ne kadar önem arz ediyor veya bakış açısı nasıldır acaba?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil fi daraci mevlana sahibel asrı ve zaman. Öncelikle böyle güzel bir program ve böyle güzel anlamlı bir konu seçtiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi İslam dininin en çok önem verdiği meselelerin başında eğitim gelmektedir. Maalesef günümüzde ise bizim ikinci plana attığımız en önemli yapı taşlarımızdan birisi eğitimdir. Elbette biz eğitimi şöyle algılıyoruz, eğitimle öğretimi karıştırıyoruz. Şimdi öğretim dediğimiz zaman sanki insanların, örnek veriyorum, ilk orta, lise, üniversite öğrenimi akıllara gelir. Eğitim ise insanın bu öğretimini aldığı zaman bununla birlikte kişisel gelişimi, ahlakı ve kültürüne sahip çıkması, inancına sahip çıkması gibi birçok değer bu eğitimin içerisine girmektedir. Ama maalesef bizler sadece işin öğretim kısmına bakmaktayız. En büyük hatamız budur. İslam dini insanın yetişmesi derken sadece öğretim değil, eğitiminden, öncelikle eğitiminden başlar. Bundan biz neyi kastediyoruz? Örnek veriyorum, siz bir insanı okutursunuz, üniversiteyi de bitirir, daha akademik kariyer de yapabilir. Çok önemli, ünlü bir doktor olur, mühendis olur vesaire olabilir. Ama annesine babasına sahip çıkmayan, hem dini hem ulusal değerlerine sahip çıkmayan bir insan, her ne olursa olsun insani değerlere ulaşmamış bir kimsedir. Bizler bunun farkında değiliz. Allah Resulü'nün hadisinde buyurduğu utlu bil ilme minel mehdilelleh, biz bunu maalesef tam olarak kavrayamadık ve anlayamadık. Yani deşikten mezara kadar ilmin peşinde koşun buyuran bir Allah Resulü, bize bu kadar çok eğitimi, ilmi tembihleyen, nasihat eden bir din. Ayrıca bu dinin, unutmayalım, ilk gelen vahyi oku emridir. Neden İslam dini bu kadar okumaya önem veriyor? Biz Müslümanlar özellikle bu son birkaç asırdır bu eğitimden, ilimden maalesef uzak düştük. Buna pek değer veremedik. Bu eğitimin asıl başlangıcı biz, yani genellikle halk arasında diyoruz ya, çocukluktan başlar. Günümüz bilim adamları çocuklukta bile aslında çok geç kaldığımızı söylemekteler. Nasıl? Çocuğun asıl gelişimi anne karnındayken başlıyor. Bizim hadislerimizde, peygamber ve onun tertemiz ehli beytinden bizlere ulaşan hadislerde anne karnındayken çocuğun eğitiminin başladığını bildiren rivayetlerimiz mevcuttur. Ama tabii ki biz Müslümanlar maalesef kendi kültürümüzden de ilmi değerlerimizden uzak kaldığımız için maalesef bunu pek anlayamadık. Ama günümüz bilim adamları bu işin üzerinde çaba sarf edip bu kanıya varmış durumdalar. Anne karnındayken annenin yediği, içtiğinden tutun annenin dinlediğine, söylediğine kadar her şey çocuğun üzerinde tesiri var. O halde çocuğun aslında eğitimi anne karnındayken başlamış oluyor.
Evet.
Daha sonra bu dünyaya geldiğinde anne baba her ne kadar birinci etken ise de aslında çocuğun üzerinde en büyük tesir çevreden, arkadaşlarından gelir. Mesela çok dindar, kültürüne, değerlerine sahip bir ailenin aynı zamanda bir de bakarsınız ki evladı kötü yola gitmiş veyahut da çok yanlış işlere bulaşmış. Bunun sebebi nedir? Çevre, kötü arkadaş.
Evet.
Maalesef ve maalesef bizler işte bu eğitim hususunda asıl yapmamız gerekenden biraz uzak düştük. Bizim dini terbiyemizde, dini ahlakımızda, dini değerlerimizde, öğretilerimizde çocuğa sahip çıkmak ve çocukken insanın eğitilmeye başlaması emrolunmakta. Bundan kastımız ne? Meşhur atasözümüz ile ağaç yaşken eğilir. Yani ağaç daha küçükken, yaşken siz buna ne eğitimi verirseniz alır.
Aynen.
Hangi şekli verirseniz o şekilde şekillenir. Ama yaş ilerledikten sonra artık siz ona neyi anlatsanız, meşhur bir tabirle yaşlılarımız der ya, ağa çok güzel anlatıyorsun ama artık benim kafam almıyor.
Evet.
Maalesef o neticeye varıyor. Diğer bir tabiriyle bizim bazen halk arasında söylediğimiz, biz bazen insanlara bazı değerleri öğretmeye çalıştığımızda diyorlar ki ya hocam işte çocuktur, bir şey olmaz falan. Tamam, ona söylemeyelim, eğitmeyelim, o çocuktur. Biraz daha büyüyor, genç oluyor. Ona söylediğimiz zaman ya hocam o da gençtir, işte işi var, gücü var, koşturmacası var. Ona da bir şey deme, tamam demedik. Daha sonra biraz daha yaş ilerliyor, çoluk, çocuk, aile vesaire derken o da diyor ki ya artık benim meşgalem çok fazla, bunlarla ilgilenecek vaktim yok. O tamam, ona da söylemedik. Zaten yaşlanınca boş vakit de çok, yaşlı adam, hadi gel buna söyle. O zaman da yaşlı da diyor ki ya artık benim aklım zaten bu söylediklerinizi almıyor.
Almıyor.
O yüzden
evet.
Maalesef biz eğitimin hangi derecede, hangi katıda olması gerektiğini maalesef anlayamadık, uygulayamadık.
Doğru. Peki ben kısaca, kusura bakmayın bölüyorum efendim. Anne babaların üzerinde olan bu sorumlulukla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok önemli bir etken demin buyurdunuz ifadelerinizde. Örneğin mesela dost seçmede anne baba ne kadar yardımcı olabilir kendi çocuğu için acaba?
Ya öncelikle biz çocuklara şunu öğretmemiz lazım ki doğru nedir, yanlış nedir, iyi
evet.
nedir, kötü nedir? Çocuk kendisi artık bazı şeyleri analiz yapabilecek konuma gelmesi gerekir. Yani anne baba şununla, yani A şahsıyla, X şahsıyla dolaşmadan ziyade şu sıfattaki insanlarla olma, yalan konuşan insanla arkadaş olma gibi genel değerleri öğretirse çocuk dost ve arkadaş edinmede biraz daha seçici davranabilir. İkincisi, günümüzde anne babanın özellikle çocuklar üzerinde en büyük yapmaları gereken husus ise onları göz altında tutmak. Yani şöyle incelemek, irdelemek, bu çocuk kiminle görüşüyor, internette vaktini ne kadar geçiriyor, internette ise nelerle uğraşıyor, nelere bakıyor. Bunları anne ve babanın incelemesi gerekir, bakması gerekir. Çocuğu başıboş bırakırsanız bu çocuk ister istemez yanlış yollara, yanlış kişilerin eline düşebilir. Anne baba kontrol mekanizmasını doğru kurması gerekir. Elbette bu kontrol baskı anlamına da gelmemesi lazım. Eğer çocuğa bütünüyle baskı uygularsanız elbette ki bu da çocuğu bezdirecektir ve size karşı biraz daha ön yargılı davranmasına sebep olacak ve sizin sözlerinizi kulak ardı etmesine sebep olacak.
Aynen.
Çocuğa baskı uygulamadan eğer biz bunu kontrol altında tutabiliyorsak, inceleyebiliyorsak, bunu analizlerini yapabiliyorsak biraz daha başarılı ve muvaffak olabiliriz diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Zahin Hasan Bey. Sizi iyi çalışmalar diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.
Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye Caferleri Vakfı Genel Sekreteri Sayın Hasan Apaydın'la konuştuk. Bugünkü sohbetimizde İslam dini açısından çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi meselesine kısaca baktık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın 4. ticari ortağı olduğunu vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Moskova'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun ihracatı konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurması gibi haberler yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Yemen Büyükelçisi'nin Amerika'nın dünya genelinde terör esirine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Amerika'nın dünya genelinde terörizmin anası ve asıl destekçisi olduğunu vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Yemen Savaşı'nın durması gerektiğine dikkat çekerek Amerika'nın terörizmin anası ve asıl destekçisi olduğu gerçeğinin herkes tarafından açıkça bilindiğini belirtti. Amerika'nın Yemen ablukası desteklediğini ve bu ülkede insani facianın tırmanmasına yol açtığını kaydeden İrlu, Amerika'nın Ensarullah hareketine yönelik düşmanca tutumuna karşı Yemen halkının düzenlediği protesto gösterisine dikkat çekerek, Yemen halkının milyonluk gösterisinin Amerika ve Siyonistlerin sultacı siyasetlerinin reddedilmesinin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Bilindiği üzere geçen pazartesi günü Yemen başkenti Sana'da düzenlenen milyonluk gösterilerde terörist Amerika'nın Yemen karşıtı politikaları kınandı.
İttilat gazetesinde Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in ülkesinin Amerikan yönetimiyle birçok konuda anlaşmazlığının devam ettiğini söylemesi, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran'ın Güney Pars ortak gaz sahasında doğalgaz üretiminde rekor artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Pars Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Meşkin Fam, Güney Pars ortak gaz sahasından doğalgaz üretim miktarının günde 690 milyon metreküp çıkarak rekor kırdığını söyledi. İrna muhabiriyle yaptığı röportajda değerlendirmelerde bulunan Meşkin Fam, soğuk havanın kalıcı olması nedeniyle ülkenin ihtiyaç duyduğu doğal gazı tedarik etmek için Güney Pars sahasından gaz üretimin arttığını belirterek, şimdi bu sahadan günlük 690 milyon metreküp doğal gaz üretmekteyiz. Bu rakam Güney Pars'tan doğal gaz üretim planından günlük 15 milyon metreküp daha fazladır diye konuştu. Güney Pars'tan üretimi günlük 700 milyon metreküp'e çıkarmak istediklerine değinen Meşkin Fam, ihtiyaç olmadığı müddetçe üretimi arttırmayacağız diye ekledi. Son haftalarda soğuk hava nedeniyle yurt içi ve ticari sektörlerde doğalgaz tüketimi arttı. İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nden yayınlanan veriler, İranlıların bu yılın Ocak ayının ilk 10 gününde yurt içi ve ticari sektörlerde toplam 6 milyar metreküpten fazla gaz tükettiğini gösteriyor.
Hemşehri gazetesinde İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın dengeli dış ilişkileriyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ve Moskova'nın ilişkilerinin stratejik olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, zor dönemlerde İran halkı yanında yer alan ülkelerle ilişkilerin dostluk, işbirliği ve saygı temelinde olduğunu vurguladı. Erbin bildirdiğine göre İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslami Şura Meclisi'nin 11. döneminde çeşitli alanlarda yabancı yetkililerle 170 görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, İslami Şura Meclisi'nin parlamento diplomasisi alanında dış ilişkilere bakışının İran çıkarları doğrultusunda dünya ülkeleriyle taamül ve dengeli dış ilişkiler olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 61. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri, Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle daima diri, ezeli ve ebedi, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten El-Hay ile birlikte ezeli ve ebedi olarak kendi zatına kaim olan, her şeyi ayakta tutan El-Kayyum ismi şeriflerini kısaca anlatacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde varlık dünyasının Esma-ül Hüsna'nın mazharı ve tecellisi olduğunu, insan ve diğer mahluklar arasındaki en önemli farkın ise işte bu gerçeği tanıyıp anlayarak bu bilince göre davranmak olduğunu belirttik. Çağımızın büyük Kur'an müfessiri, filozof ve din alimi Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai kendi risalesinde Esma-ül Hüsna hakkında şöyle yazıyor. Allah'ın isimleri aralarında özel bir düzenin olduğu varlığın mükemmelliklerinin gerçeğidir. Bazıları diğerlerinden kaynaklanmış ve çok açıktır ki diğer isimlerin kaynağı olan bir isim daha geniş kapsamlı, daha yüksek konumu ve daha etkindir. Esma-ül Hüsna arasında Allah ismi şeriften daha geniş ve daha etkin kapsama alanı olan isim ise El-Hay ve ardından El-Kayyum'dur.
Hay kelime anlamı ile hayat demektir. Yaygın konuşmalarda büyüyen, gelişen, beslenen, üreyen bir nebze hareketli olan, hisseden birine canlı denir. Bu yüzden bitkiler de canlı sayılırlar. Hayvanlarda bu özellikleri ilaveten cüz'i konuları anlamak ve insanlarda genel konuları anlamak nedeniyle hayat ve yaşam belirtileri daha çok görünüyor. Şimdi eğer melekler ve maddi olmayan canlılara dikkate alırsak, mahlukların yaşamının ortak özelliğinin anlamak ve faaliyetleri olduğu söylenebilir.
Tabii ki mahluklar her ne kadar gelişmiş ve hatta daha fazla evrim geçirmişse daha fazla anlama ve faaliyet gücüne sahiptir. Ve buna karşı hayatın zayıf olduğu mahluklarda bu iki özellik daha zayıf olacaktır. Bu yüzden faaliyet ve alim olmak hayatın başlıca özellikleri sayılır. Allahu Teala ise ilim ve güç gibi iki özelliğe sahip olduğu, üstelik alim olmanın ilim ve güç ile eşdeğer olduğu nedeniyle Allah'ın hay olduğu söylenir. Zira sonsuz güç bir fiili gerçekleştirmektedir ve mahlukları olan diğer canlılara göre alimdir.
Allah el-Hay'dır fakat hayatı diğerlerine benzemez. Zira hiçbir şey ona benzemez ve onun gibi değildir. Hayatta kalmak için kesinlikle hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yok. Mutlak samettir. Hayatı ezeli ve ebedidir ve zaman, sebep veya mekanla sınırlı değildir. Tüm canlıların hayatı ona bağlıdır zira el-Hay'dır. Yok olmaz ve sadece onun muazzam zatı bakidir. Allah'tan başka her canlı aslında kendi zatı ile canlı değildir. Zira yaşamı el-hay olan Allah'a bağlıdır.
Kayyum kelime itibariyle sözlükte doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin iradesini üzerine almak, gözetip kontrol etmek anlamındaki kıyam kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kainatı idare eden demektir. Bazı uzmanlar kıyam kelimesini gerçekleştirmeye ulaşan olarak tanımlıyorlar. Konuyu bir örnekle daha iyi anlatalım.
Bir insan yere uzandığında gücü bir ağırlığı kaldırmak için azdır. Oturunca da gücü daha fazla olur. Fakat ayağa kalktığında İçindeki potansiyel kabiliyet ve tüm gücü eyleme dönüşür. Arap edebiyatında insanın tüm gücünün aktifleşmesine kıyam denir. Mahşer gününe de bu yüzden kıyamet denir. Zira o günde insanın tüm yetenekleri eyleme dönüşür ve kainatın yegane yaratanı karşısında ayağa kalkar. Tıpkı Muttaffifin suresinin 6. ayetinde belirtildiği üzere, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriteceklerini sanmıyorlar mı? Fakat Allah'ın zatı söz konusu olunca kıyam kelimesi başkasına dayanmayan, kimseye veya bir şeye bağlı olmayan, uyku, gaflet ve unutkanlığa düşmeyen demektir.
Kayyum hiçbir kesinti olmadan tüm alanlarda kıyamın devam etmesi demektir. Bu yüzden Hay ve Kayyum ismi şeriflerinin bir arada olması yaşama kazandırılan anlamın zirvesidir. El Hay hayat verir ve Kayyum ise sürdürür. Bu anlam Bakara suresinin 255. ayetinde çok güzel bir şekilde şöyle ifade ediliyor. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur.
Evet, kayyum olan Allah her şeyi yaratan ve güçlendirendir. Sürekli ve bir an bile gaflet etmeden, uyku uyumadan ve uyuklamadan hayata süreklilik verendir. Eğer onun kayyumiyeti olmazsa hayat kalıcı olmaz ve devam etmez. Kayyum öz itibariyle kaimdir ve kalıcı olması için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat her şey devam etmek için ona mutlak olarak muhtaçtır. Diğer canlılara göre Allah'ın kaim olması ve kayyum olması da Allah'ın onlara hayat veren ve idare eden ve koruyan olması demektir ve tüm canlılar her açıdan Allah'a bağlıdırlar. Nitekim Ra'd suresi 33. ayetinde şöyle okuyoruz. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortaklar koşuyorlar. Hiç başkalarıyla bir olur mu?
Yüce Allah tüm varlığın kaynağı olduğundan ve her şeyin vasıfları ve eserleri ondan başladığı, hiçbir canlıya ancak kaynağı Allah olan başka kaynak olmadığı için o her şeye ve her yönden kaimdir. Aslında Allah kelimenin tam anlamıyla kaimdir. Buna dayanarak Kayyum ismi şerifinin mazharı olan kimse bizzat kıyam eden ve başkalarını da kaim kılmak isteyendir. Yüce Allah'ın El-Kayyum ismi şerifinin tam mazharı olan en iyi kişi, insanlığın son kurtarıcısı İmam-ı Asr Hazreti Mehdi aleyhisselamdır.
Bilindiği üzere o Hazret'in lakaplarından biri de kaimdir. O Hazret kaiddir. Yani kıyamı ve zuhuru için Allah tarafından emrin gelmesini beklemektedir. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz üzere Arap edebiyatında kıyam durumu insan gücünün eyleme dönüştüğü durumdur. Kaim imam durumunda tüm güç ve yetenekleri de vücudunda eyleme dönüşmüştür. Gerekli hazırla ve fazilete ulaşmayan ise bizleriz, zira zuhur da gerçekleşmemiştir. Tüm semavi dinlerde kurtarıcının zuhuru için dua etmeyi tavsiye edilmenin sebebi gerçekte kıyam edin anlamındadır. Yani ayağa kalkın ve ayağa kalkın demek ise tıpkı imamımız gibi tüm gücümüzü toplayarak ayağa kalkmamız demektir. Böyle olmazsak o Hazretin kıyamı daha da gecikecektir. Muhterem dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün sizlerle İmam-ı Asr, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile biat yenileme üzerinde olan ve İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen ahd durasının bir bölümüyle vedalaşmak istiyoruz.
Ey diri, ey kayyum, göklerin ve yerin kendisiyle ışıklandığı ismin hürmetine, Allah'ım, hidayet edici, hidayet üzere olan ve senin emrine kıyam edici imam olan Mevlamıza, rahmetin onun ve tertemiz babalarının üzerine olsun, yeryüzünün doğrularında ve batılarındaki, Allah'ım, beni onun ensarından ve yardımcılarından, onu savunanlardan, hacetlerini yerine getirmeye koşanlardan, emirlerini itaat edenlerden, onu destekleyenlerden, isteği doğrultusunda diğerlerinden öne geçenlerden ve huzurunda şehadete erişenlerden eyle.
Muhterem dinleyiciler, Esma-ül Hüsna isimli programımızı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Böylece sizler de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle yakından tanışmış oluyorsunuz.
Bugünkü seyahatimizde yine geçen bölümlerde başladığımız Huzistan iyaletine yaptığımız seyahatimizi devam etmek ve bu iyaletin önemli ilçelerinden Abadan ilçesine uğramak istiyoruz.
Abadan ilçesi 2800 kilometre karelik alanı ve üçgeni andıran şekliyle Fars Körfezi'nin kuzeybatısında yer alıyor. İlçenin Aydı adı taşıyan merkezi Abadan deniz seviyesinden 5 metre yükseklikte ve başkent Tahran'dan 1066 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Müslüman büyük seyyahlardan Yakut Hemevi, Ervend ve Karun Irmaklar arasında yer alan bu büyük adayı Mian Rut olarak adlandırdı. Yine tarihçiler ve coğrafya bilginlerinin yazdığına göre Abadan bir zamanlar denizcilik ve deniz seyahati bakımından oldukça önemli bir yerdi.
Hududul Alem adlı kitapta Abadan'dan deniz kıyısında yer alan küçük ve imarlı bir kent şeklinde söz ediliyor. Kitapta bu yörenin Abadani ve Samani hasılları ve Basra ve Vası tuzlarının çıkış noktası olduğu belirtiliyor. Yine Faslı ünlü tarihçi ve coğrafya bilgini İbni Batute'de Avadan'dan büyük bir belde ve diğer Müslüman coğrafya bilgini İbni Hokal'da deniz kıyısında küçük ve imarlı bir kale şeklinde yad ediyor. Abadan eskiden Abadan adı ile bilinir ve son zamanlara kadar Hızır Adası adı ile de anılırdı. Bu önemli liman kentin adı Hicri Şems'i 14. yüzyılın başlarına doğru Abadan olarak değiştirildi.
Abadan, İran'ın sıcak bölgelerinden biri olan Huzistan eyaletinin en güneyinde yer alan bir ilçedir ve Ervent ve Karun ırmakları ve Fars Körfezi'nin yakınında yer aldığı için yaz ayları sıcak ve nemli ve kış ayları da ılıman ve güzel bir iklimden yararlanıyor. Bölgede düzenli mevsimsel rüzgarların yanı sıra kuzey rüzgarı, Sam rüzgarı ve nem rüzgarı gibi bazı yerel rüzgarlar da esiyor. Mevsimsel düzenli rüzgarlar genelde meltem şeklinde ve soğuk mevsimlerde, serin ve sıcak mevsimlerde yakıcı bir şekilde esiyor. Yerel rüzgarlar arasında da yaz aylarında esen kuzey rüzgarı, kurak ve kış aylarında fırtınalı ve tehlikeli esiyor. Nem rüzgarları ise adından da belli olduğu gibi çok nemli ve ağırdır ve insanı rahatsız eder. Sam rüzgarı ise Suudi Arabistan yönünden esiyor ve her zaman beraberinde toz ve kum getiriyor. Bu rüzgar oldukça kurak, sıcak ve yakıcıdır. Son yıllarda bu rüzgar yöre halkının solunum sistemini olumsuz etkileyerek Abadan halkı için sağlık sorunlarına neden oluyor.
Abadan iklimi genelde kurak, sıcak ve çöl iklimini andıran bir iklimdir ve kardan ve dondan hiçbir iz yoktur. Abadan toprağı Karun ve Dicle Deltası'nın birleştiği noktada oldukça tarıma elverişlidir. Abadan yöresinin en önemli tarım ürünü hurmadır ve İran'da üretilen hurmanın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yine patates, soğan, kabak, elma, nar, kivi, şeker kamışı, karpuz, kavun ve çiçek de yörenin ihracatında önemli bir yere bulunuyor. Ve Abadan'ın da deniz sınırından Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, İngiltere, Kanada, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihraç edilir.
Aslında Abadan yöresi Huzistan eyaletinin Mescid Süleymani bölgesinde petrol bulunmasından sonra kalkınmaya başladı. Zira Abadan, Ervent ve Karun ırmaklarının yanı başında yer alıyordu. Bu yüzden bu limandan petrol ve ürünlerin ihracatı mümkün olduğundan kentte büyük bir rafineri inşa edildi. Abadan rafineri 1912 yılında hizmete girdi. Bu rafineri aynı zamanda dünyanın en büyük rafinerilerinden biri ve Doğu Yarımküre'de en önemli petrol ürünlerinin işlediği merkezdir. Huzistan eyaletinde çıkarılan petrol döşenen boru hatlarının yardımı ile bu kente ulaşır ve rafine edildikten sonra piyasaya sürülür.
Abadan rafinerisi inşa edildikten sonra İran'ın dört bir yanından uzmanlar ve işçiler yeni inşa edilen bu merkeze akın etmeye başladı ve sonuçta bu bölgede çeşitli kültürlerden ve birçok etnik gruplardan da insanlardan oluşan küçük bir toplum şekillendi ve yörenin ekonomisi de büyük bir hızla gelişmeye başladı. Böylece Abadan kenti 1976 yılında Huzistan eyaletinin İlçeleri arasında en büyük nüfusu barındıran bir kent ve İran'ın önemli sanayi ve ticari merkezlerinden biri oldu.
Abadan rafinerinden başka bu kentte ve rafinerinin yanı başında bir de petrokimya kompleksi inşa edildi. Abadan petrokimya kompleksi 7 fabrikadan oluşuyor ki her biri çeşitli petrokimya ürünlerini üretiyor. Bu firma 1969 yılında resmen hizmete girdi. Abadan petrokimya kompleksi hızla büyümenin yanı sıra bölgede istihdam alanlarının açılması ve ekonomisinin gelişmesinde de etkili rol ifa etti.
22 Eylül 1980'de Saddam rejimi İran İslam Cumhuriyeti'ne 8 yıllık savaşı dayatınca Abadan kenti de Bağız ordusunun karadan ve havadan saldırılarına uğradı ve ağır mali hasarlara ve can kaybına sahne oldu. Dayatılan bu savaş Abadan'da rafineri, petrol tesisleri, limanlar, hava aranı, sanayi ve iktisadi merkezleri, elektrik ve su gibi altyapı tesisleri ve yerleşim merkezlerini ağır zarara uğrattı ve böylece kentin nüfusu gerilemeye başladı ve iktisadi faaliyetler durma noktasına geldi.
Abadan kenti savaş başladıktan sonra yaklaşık bir yıl boyunca Bağız ordusunun kuşatması altındaydı. Ancak yöre halkı ve İslam mücahitlerinin şanlı direnişiyle düşman hiçbir zaman bu kenti işgal edemedi. Sonunda İmam Hümeyni'nin Abadan kuşatması kırılmalı yönündeki fermanı üzerine İslam ordusunun Eylül 1981'in sonlarına doğru düzenlediği büyük bir harekatta Abadan kuşatması kırıldı ve Saddam ordusu bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Gerçi bundan sonra da Abadan düşmanın aralıksız bombardıman altında oldu ve kent neredeyse tam bir yıkım yaşadı.
Bundan başka Bağız rejiminin kimyasal silah kullanması da Abadan kentinin havasını zehirledi ve böylece kent halkı evine yurdunu terk edip göç etmek zorunda kaldı. Dayatılan 8 yıllık savaş sona erince İran yönetimi var gücüyle Abadan kentini yeniden inşa etmeye başladı ve savaştan zarar gören birçok yıkımı yeniden inşa ederek onardı.
Abadan aynı zamanda İran'ın en eski güzel kentlerinden biridir ve doğal, tarihi, turistik ve manevi bakımlardan zengin bir kent sayılır. Abadan'da Ervent Irmağı ve adaları, balıkçıların iskelelerde kalabalığı, yörenin güzel doğal ve turistik cazibelerindendir. Özellikle de kış aylarının sonu ve ilkbaharın başlarından İran genelinden gelen turistlerin ilgisini çeker. Bundan başka Abadan'ın tarihi ve turistik cazibelerine Abadan Müzesi'ni, kentin çarşılarını, camilerini ve Ermeni kiliselerini örnek verebiliriz.
Abadan Müzesi 1949 yılında İran'ın geleneksel mimarisinden ilham alarak inşa edildi ve Şuş kentinde Daniel Nevi Türbesi'nin kubbesi gibi bir kubbesi bulunuyor. Bu müzede tarih öncesi bazı eserlerin yanı sıra Kacarlar dönemine ait bazı eserler ve yine Güren'in geleneksel sanat örnekleri sergileniyor.
Abadan, Fars Körfezi ülkelerine yakınlığı yüzünden bu ülkelerle ticari ilişkilerde ve devasa teknelerle ihracat ve ithalat işinde uygun fiyatları ile ilgi çekiyor. Nitekim bu yüzden eyaletin ve diğer eyaletlerin ilçelerinden insanlar alışveriş için bu kente akın ediyor ve sonuçta yöre ekonomisine katkı sağlanıyor.
Abadan'da 1940 yılında inşa edilen Suret Garapet Kilisesi Yunan'ın çağdaş tarihinin eserlerinden biri sayılıyor. Bu kilise Saddam rejiminin dayattığı savaş sırasında hasara uğradı. Ancak daha sonra savaşzede bölgeleri yeniden inşa etme merkezi tarafından onarıldı. Abadan'ın Grigori Ermenileri Kilisesi de bu kentte yaşayan Ermeni vatandaşların en büyük kilisesiydi. Bu kilise Behbahanilerin cami ile komşudur ve İran'da dinlerin özgürlüğünü ve İran kültürünü ve sanatını da simgelemektedir.
Ancak Abadan'ın asıl manevi cazibesi kentten 15 kilometre uzakta yer alan Hurrem şehirle birlikte söz konusu olan cazibesidir. Her yıl Nevruz Bayramı yaklaştıkça milyonlarca İranlı vatandaş Nur Kafilileri adı altında düzenlenen turlara katılarak İranlı mücahitlerin Bas düşmanı ile çarpıştığı savaş cephelerini ziyaret ediyor. Gerçekte İran'ın sınır kenti Ervenkenar ve Irak'ın sınır kenti Fav arasında yer alan Ervent Irmağı'nın sahilleri dayatılan savaş yıllarında sergilenen kutsal savunma günlerini hatırlamak için oldukça manevi ve önemli bir mekandır. Her yıl bu mekanda birçok sergi açılıyor ve her gün binlerce ziyaretçi bu bölgede ağırlanıyor.
Tüm bu anlatılanlardan başka Abadan yöresi halı, kilim, çanak ve benzeri sanatları ile de ünlüdür ve bu ürünler Abadan ilçesinin de önemli hediyelik eşyalarını oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
İnsanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunur. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! Sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan. Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor.
Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada üç nimete sahip ise dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer dördüncü nimete de sahip ise o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o dördüncü nimet de İslam'dır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.